Budala, Dostoyevski.
Ayrım 45.
Taraça'dan kaçmak üzereydi. Lebedev'in yeğeni onu elinden yakaladı, bir şey fısıldadı. Öbürü hemen döndü. Cebinden kapatılmış büyük boy bir zarf çıkardı, zarfı prensin önündeki masaya fırlattı. İşte para. Bunu hangi cesaretle verdiniz? Para. Doktorenko, Çaborovelli ile ona sadaka yerine göndermeye cesaret ettiğiniz 250 ruble, diye açıkladı. Makalede 50 deniyor, diye bağırdı Kolya. Prens Burdovski'ye yaklaşarak, suçum var, dedi. Size karşı çok suçluyum Burdovski. Ama emin olun sadaka diye göndermemiştim. Şimdi de suçluyum, az önce de. Prens çok üzgündü. Yorgun, güçsüz görünüyordu. Sözleri bağlantısızdı. Dolandırıcılıktan söz etmiştim. Aslı yokmuş, yanılmışım. Sizin de benim gibi hasta olduğunuzu söylemiştim. Değilsiniz. Siz ders veriyor, annenize bakıyorsunuz. Annenizi rezil ettiğinizi söyledim. Oysa onu seviyorsunuz. Kendisi de söylüyor, baksanıza. Ben bunları bilmiyordum. Gavril Ardalyonovic demin bana her şeyi olduğu gibi anlatmamıştı. Suçluyum. Size 11 ruble önermek yürekliliğinde bulundum. Bu hareketim suçtu benim. Yapmamalıydım bunu ama iş işten geçti artık. Aa, burası düpedüz tımarhane, diye bağırdı Lizaveta Prokofyevna. Aglaya sabredemedi. Sertçe, tabii tımarhane, dedi. Sözleri toplu gürültüde kayboldu. Herkes yüksek sesle konuşuyor, fikirler öne sürüyordu. Kimi tartışıyor, kimi gülüyordu. İvan Fedorovic Yapanchin sonsuz bir öfkeyle hakarete uğramış gibi karısını bekliyordu. Lebedev'in yeğeni yeniden söze karıştı. Doğrusu şu prens, nezaketle söyleyeyim, hastalığınızdan Allah için yararlanmasını biliyorsunuz. Dostluğunuzu, paranızı öyle ustalıkla sundunuz ki, onurlu bir insan için bunları kabule olanak yoktur. Ya safça ya da çok ince bir hareket şekli. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. O anda paraları çıkaran Gavril Ardalyonovic, izninizle baylar, diye bağırdı. Burada 250 ruble değil, yalnızca 100 ruble var. Sonra bir yanlışlık olmasın, diye söylüyorum prens. Prens elini salladı. Bırakın canım, bırakın. Lebedev'in yeğeni bu söze de takıldı. Hayır efendim, bırakın da ne demek? Sizin bırakın demeniz de bize hakaret prens. Biz saklamıyoruz, açıkça söylüyoruz. Evet, burada 250 değil, 100 ruble var. Ama hepsi bir değil mi? Gavril Ardalyonovic saf bir şaşkınlıkla, hayır, hepsi bir değil, deyiverdi. Sözümü kesmeyiniz. Düşündüğünüz kadar enayi değiliz Bay Avukat. Elbette 100 ruble 250 değildir. Hepsi bir de sayılmaz. Ama önemli olan ilkedir, girişimdir. 150 rublenin eksik oluşu ise yalnızca bir ayrıntı. İşin önemlisi, Burdovski'nin sadakanızı kabul etmeyerek yüzünüze fırlatmasıdır Sayın Prens. Bu bakımdan paranın 100 ruble ya da 250 ruble olması aynı kapıya çıkar. Burdovski 10.000 rubleyi kabul etmedi, gördünüz. Namussuz olsaydı 100 rubleyi de getirmezdi. Bu 150 ruble Çabarov'un prense gidiş geliş masrafına harcandı. Beceriksizliğimizle, iş alanındaki acemiliğimizle alay ettiniz. Zaten elinizden geldiği kadar bizi gülünç duruma düşürmeye çaba gösterdiniz. Yalnız namussuz olduğumuzu söylemekten kaçınınız. Bu 150 rubleyi prense hep birlikte geri vereceğiz. Birer ruble de olsa ödeyeceğiz. Hem de faiziyle. Burdovski fakirdir. Oysa ki Çabarov geziden sonra bir hesap pusulası verdi. Kazanacağımızı umuyorduk. Onun yerinde kim olsa böyle yapardı. Ne gibi yani, diye bağırdı Prens Serçe. Deli olacağım burada, diye söylendi Lizaveta Prokofyevna. Uzun zamandır olanları izlemekle yetinen Yevgeni Pavlovic güldü. Bu bana geçenlerde bir avukatın yaptığı ünlü savunmayı hatırlattı. Hırsızlık kastıyla 6 kişiyi birden öldüren müvekkilinin fakirliğini ve sıkıntı içinde oluşunu öne sürüyordu. Bu 6 kişinin öldürülmesi düşüncesi müvekkilimin fakirlik ve sıkıntı içinde olmasından doğmuştur. Zaten onun yerinde kim olsa aklına aynı şey gelmez miydi, diye savunmasını bağlamıştı. Yani buna benzer son derece eğlenceli sözlerdi. Öfkesinden neredeyse titreyen Lizaveta Prokofyevna birdenbire "Yeter, kesin artık bu saçmalıkları," diye parladı. Son derece heyecanlıydı. Öfkeyle başını kaldırdı. Dostlarıyla düşmanlarını fark edemeden gururlu, sabırsız, meydan okumayla ışıldayan bakışlarını oradakiler üzerinde gezdirdi. Uzun zamandır içinde tuttuğu öfkesini birinden çıkarmak ihtiyacı artık dayanılmaz bir hal almıştı. Lizaveta Prokofievna'yı tanıyanlar o anda onda olağanüstü bir durum olduğunu sezdiler. İvan Fedorovich ertesi gün Prens Seçe'ye "Bazen oluyor ama dünkü gibisi ancak 3 yılda bir olur, fazla değil." demiş ve tekrarlamıştı. "Asla fazla değil." "Yeter İvan Fedorovich, bırakın beni," diye bağırıyordu Lizaveta Prokofievna. "Kolunuzu ne diye veriyorsunuz? Az önce beni buradan çıkarmanın yolunu bulamadınız. Kocamsınız, ailemizin reisi. Sözünüzü dinlemesem bile kulağımdan tuttuğunuz gibi böyle aptal bir kadını buradan alıp götürmeliydiniz. Hiç olmazsa kızlarınızı düşünseydiniz. Artık siz olmasanız da yolu buluruz. Bu rezalet bize bir yıl yeter. Durun, daha prense de teşekkür etmek istiyorum. İkramlarınıza teşekkürler prens. Gençleri dinleyeceğim diye çakıldım kaldım buraya. Ne bayağılık, ne adilik, ne gürültü, kepazelik. Düşte bile böylesi görülmez. Aman efendim, bu gibi kimselerden çok var mı dünyada? Sus Aglaé, sus Aleksandra. Bu sizin işiniz değil. Dolaşmayın çevremde Yevgeni Pavlovich, sinirlendiriyorsunuz beni. Sonra tekrar prense dönerek, üstelik onlardan özür diliyorsun azizim, diye devam etti. Size servet önermek yürekliliğinde bulunduğum için beni bağışlayınız gibilerinden. Lizaveta Prokofievna birden Lebedev'in yeğenine saldırdı. Sen de gül bakalım farfara. Biz serveti reddediyoruz, yalvarmıyoruz, istiyoruz. Sanki bu budalanın yarın nasıl olsa onlara sürüklenip dostluğunu ve servetini sunacağını bilmezmiş gibi. Prense, gideceksin değil mi? Gidecek misin? Gidecek misin, gitmeyecek misin? Prens yavaş, önemsiz bir tavırla, gideceğim dedi. Duydunuz mu? Lizaveta Prokofievna gene Doktorenko'ya döndü. Sen de zaten buna güveniyorsun. Para nasıl olsa cebinde. Bunun için bize kül yutturmaya kalkıyorsun. Yo iki gözüm, başka enayi bul. Ben sizin hepinizin içini dışını görüyorum. Düzeninizi olduğu gibi anlıyorum. Lizaveta Prokofievna diye bağırdı prens. Prens Seçe mümkün olduğu kadar sakin gülümseyerek, hadi gidelim Lizaveta Prokofievna dedi. Vakit çok geç, prensi de götürelim. Genç kızlar neredeyse korku içinde bir kenarda duruyorlardı. General iyice sinmişti. Herkes şaşkınlık içindeydi. Daha uzakta duranlar sinsi sinsi gülümsüyor, fısıldaşıyorlardı. Lebedev'in yüzünde de son derece şaşkın bir anlam vardı. Yeğeni de biraz şaşırmıştı. Anlamlı anlamlı, rezalet ve karışıklık her yerde bulunur hanımefendi, dedi. Ama bu kadarı değil. Şimdi sizde olduğu kadarı değil iki gözüm, diye hiddetle atıldı Lizaveta Prokofievna. Sinir nöbetine tutulmuş gibiydi. Sonra onu yatıştırmaya çalışanlara dönerek, ayol beni rahat bıraksanıza, diye bağırdı. Hayır efendim. Yevgeni Pavlovich az önce siz fakirlik yüzünden 6 kişinin canına kıymaktan daha doğal bir şey olmadığını, bir avukatın mahkemede savunduğunu söylüyordunuz. Demek gerçekten dünyanın sonu geldi. Bu kadarını işitmemiştim. Şimdi her şey aydınlandı. Derin şaşkınlıkla ona bakan Burdovski'yi göstererek, hele bu kekeme kesmez mi insanı? Bahse girerim keser. Paranı, 10.000'ini belki almaz. Vicdanı bir samimiyetle almaz. Ama gece gelip seni keser ve çekmeceni boşaltır. Hem de vicdanına dayanarak alır. Bu ona göre namussuzluk değildir. Bu asil bir ümitsizliğin coşkunluğudur. Bu kafirliktir. Ya da bilmem daha neler. Tüh, dünya tersine döndü. Neye baksan tepe taklak. Bir de bakarsın evin kızı sokağın ortasında arabaya atladığı gibi, anneciğim ben bugünlerde filan Karl ya da Ivan'la evlendim der. Hoşça kalın. Sizce bu harekette bir aykırılık yok değil mi? Saygıdeğer bir davranış belki de. Yoksa kadınlık davası mı? Kolyeyi gösterdi. Şu yumurcak bile geçenlerde kadınlık sorununun bu olduğunu öne sürüyordu. Anan aptal da olsa ona gene insanca davran. Hepiniz burnu havada girdiniz az önce. Savulun, biz geliyoruz. Bize bütün hakları ver ama karşımızda gık demeye kalkışma. Sen bize olan olmayan her türlü saygıyı göster, biz sana en alt tabakada bir uşağa bile yapılmayan şekilde davranacağız. Gerçek peşindeler, hak arıyorlar. Oysa kendileri makalede bunların hepsini inkar edip suçlama yağdırmışlar. Yalvarmıyoruz, zorla istiyoruz. Hem bizden teşekkür duymayacaksınız. Çünkü bunu siz kendi vicdanınızı tatmin için yapıyorsunuz. Ne ahlak anlayışı. Madem ki senden teşekkür duymayacak, prens de sana Pavlişçev'e karşı hiçbir minnet duymadığını, çünkü Pavlişçev'in de kendi vicdanını tatmin için iyilik ettiğini söylesin. Halbuki senin bütün dayanacağın onun tavşiçeme olan minneti. Prens senden ödünç almadı, borcu yok sana. Bu minnet duygusundan başka ne güvencin var? O halde nasıl oluyor da kendin bu duygudan kaçınıyorsun? Kaçıklar. Baştan çıkarılmış bir kızı küçük düşürdüğü için toplum vahşi, zalim sayılıyor. Buna göre kızın toplumdan incindiğini kabul ediyorsun. Öyleyse sen de onu ne hakla bu toplumun karşısında gazetelerde yayıyorsun, hem de incinmemesini istiyorsun. Çılgınlar, kendini beğenmişler, Allah'a inanmaz, İsa'yı tanımazlar. Kibir ve gurur sizi o hale getirmiş ki, günün birinde birbirinizi yiyip bitireceksiniz, bunu böyle bilin. Ne perişanlık, ne kargaşalık, ne rezalet bu. Bu utanmaz da, bütün bunlardan sonra özür dilemek için onlara sokuluyor. Sizin gibileri çok mu acaba? Ne gülüyorsunuz? Sizinle birlikte rezil olduğum için mi? Öyle ya, rezil oldum. Ama çaresiz artık. Birdenbire Hipolit'e döndü. Hele sen, gülme, bulaşık adam. Nefes alacak halin yok. Başkalarının ahlakını bozmasını biliyorsun. Bu yumurcağın ahlakını sen bozdun. Kolyeyi gösterdi. Hep seni sayıklıyor. Ona kafirlik öğretiyorsun. Allah'a inanmıyorsun. Daha çok sopa yemelisin küçük bey. Yazıklar olsun hepinize. Lizaveta Prokofyevna sanki tıkanırcasına yeniden prense döndü. Demek yarın onlara gidiyorsun Prens Lev Nikolayeviç. Gidiyorsun değil mi? Evet. Öyleyse bir daha yüzünü görmek istemem. Lizaveta Prokofyevna çıkmak için hızla yürüdü ama birden durdu. Bu kafirin yanına da gidecek misin? Diye Hipolit'i gösterdi. Sonra Hipolit'in alaylı gülümsemesine dayanamayarak doğal olmayan bir haykırışla üstüne atıldı. Sen de mi benimle alay ediyorsun? Her yandan birdenbire Lizaveta Prokofyevna, Lizaveta Prokofyevna diye bağırışmalar duyuldu. Maman ayıp diye bağırdı Aglaé. Generalin karısı genç adamın yanına fırlamış, kolundan yakalayarak kim bilir neden sımsıkı kavramıştı. Öfke saçan bakışlarını ondan ayırmıyordu. Hipolit sakin bir tavırla, ''Telaşlanmayın Aglaé Ivanovna, merak etmeyin.'' dedi. ''Sizin mamanda ölmek üzere bulunan bir insana çullanmanın doğru olmadığını anlayacak nasılsa. Niçin güldüğüm açıklamaya da hazırım. İzin verirlerse çok memnun olacağım.'' Hipolit'i birdenbire dehşetli bir öksürük yakaladı. Öksürmesi bir dakika kadar geçmedi. Lizaveta Prokofyevna elini bıraktı. Akan kanı dudaklarından silişine neredeyse korkuyla bakıyordu. Ölüyor da gene nutuk çekiyor. Daha ne konuşuyorsun, gidip yatsana. Hipolit yavaş, kısık sesle fısıldar gibi yanıt verdi. Zaten öyle yapacağım. Eve döner dönmez yatacağım. 2 hafta sonra da öleceğimi biliyorum. Geçen hafta... B.N. dipnot 1, zamanın tanınmış doktoru Botkin'i demek istiyor, kendisi söyledi. Onun için izin verirseniz ayrılırken bir çift söz söyleyeyim. Ama çıldırdın mı sen diye korkuyla bağırdı Lizaveta Prokofyevna. Bırak saçmalığı, konuşmanın zamanı mı, tedavi edilmen gerek. Hadi git yat. Hipolit gülümsedi. Yatarsam bir daha kalkamam, ölene kadar. Zaten dün de kalkmamak üzere yatmak istemiştim. Ama dizlerimde güç varken bu yatışı öbür gün ertelemeye karar verdim. Bugün buraya gelmek için. Ama çok da yoruldum şimdi. Otur bari otur, ne duruyorsun, al şu sandalyeyi. Lizaveta Prokofyevna telaşlandı. Hipolit'e sandalye uzattı. Teşekkür ederim diye yavaşça devam etti Hipolit. Siz de karşıma geçin, böylece konuşalım. Mutlaka konuşalım Lizaveta Prokofyevna. Artık ısrar ediyorum diye ona yeniden gülümsedi. Düşünün ki bugün ben son kez temiz hava alıyor, insanlarla karşı karşıya geliyorum. 2 hafta sonra belki toprak altında olacağım. Demek ki bu insanlarla ve doğayla bir çeşit vedalaşmam. Gerçi aşırı duygulu bir insan değilim. Ama inanır mısınız, bunun burada Pavlovsk'ta oluşuma memnunum. Hiç olmazsa yeşillenmiş ağaçlar görüyorum. Lizaveta Prokofyevna gitgide kuşkulanıyordu. Canım, konuşmanın sırası mı şimdi? Az önce zırlamandan geçilmiyordu. Şimdi güçsüz oluyorsun, kesildin. Artık dinleneceğim. Ne diye dileğimi reddediyorsunuz? Biliyor musunuz Lizaveta Prokofyevna? Sizinle görüşmeyi çoktandır istiyordum. Hakkınızda çok fazla şey duymuştum. Kolya'dan. Beni bırakmayan bir o var. Siz eşi bulunmaz, değişik bir kadınsınız. Bunu şimdi ben de gördüm. Biliyor musunuz, sizi biraz sevdim de. Ya Rabbi, ben de neredeyse el kaldıracaktım ona. Aglaé Ivanovna tuttu sizi, değil mi? Yanılıyorsam bu kızınız Aglaya Ivanovna olacak. O kadar güzel ki. Hiç görmediğim halde o olduğunu ilk bakışta anladım. Bırakın da hayatımda hiç olmazsa son kez bir güzel seyredeyim. İpolit utangaç, çarpık bir gülümsemeyle güldü. İşte prens de, kocanız da, bütün dostlarınız burada. Son dileğimi neden reddediyorsunuz? Sandalye verin, diye bağırdı Lizaveta Prokofievna. Ama beklemeden kendisi bir sandalye kaptı, İpolit'in karşısına geçti. Kolya, hemen birlikte gidip götür onu. Yarın ben kendim %100... İzin verirseniz prensten bir bardak çay isteyeceğim. Çok yoruldum. Siz sanırım prensi çaya davet etmiştiniz Lizaveta Prokofievna. Burada kalsanız da birlikte vakit geçirsek daha iyi olmaz mı?
Ayrım sonu.